Hani bir topraklama barasının boyutu sadece üzerine bağlanacak o kablo sayısına göre falan belirlenir diye düşünüyorsan büyük yanılıyorsun.
Kesinlikle. Yani işin arka planı çok daha karmaşık.
Aynen. Bugün bu derinlemesine incelememizde masamızdaki saha notlarını ve mühendislik raporlarını senin için sentezliyoruz. Amacımız o pano odalarında gördüğün sıkıcı gri metal parçalarının aslında koca bir tesisi nasıl ayakta tuttuğunu konuşmak.
Ya da işte yanlış yapıldığında nasıl sessiz bir tehlikeye dönüştüğünü çözmek diyelim. Çünkü incelediğimiz kaynaklar bize şunu çok net gösteriyor. Topraklama barası öyle sıradan basit bir iletken değil. Sistemdeki tüm koruma hatlarının buluştuğu hayati bir düğüm noktası aslında.
Çok doğru. Ama sahadaki uygulamalara bakıyoruz, matematiği en çok yok sayılan bileşen de bu sanırım. Mesela şu meşhur 16 milimetre kare efsanesinden başlayalım. Raporlarda herkes bu değeri bir standart gibi kabul edip kopyala yapıştır yapmış.
Evet, o çok klasik bir hata. Yönetmelikte geçen o 16 milimetre karelik değer aslında bir mühendislik hesabı falan değil. Sadece, nasıl desem, inilebilecek en alt sınır o.
Yani bir taban değeri diyorsun.
Aynen öyle. Asıl belirleyici olan o baranın bulunduğu noktadaki arıza akımı ve tabii o akımı kesecek cihazın açma süresi.
Hani şu formüldeki mesele, arıza akımı formülüne bakınca işin rengi zaten tamamen değişiyor. Kesiti yani o S değerini bulmak için akımın karesini alıp zamanla çarpıyoruz.
Sonra da o katsayıya bölüyoruz, evet. Formüldeki T harfi işte o süreyi temsil ediyor.
Ya bu durumda baranın kesitini sadece bağlanacak kablo sayısına bakarak seçmek resmen şey gibi, tesisattaki ana su basıncını tamamen yok sayıp sadece musluk sayısına bakarak ana boru döşemeye benziyor. Haksız mıyım?
Ha, harika bir benzetme. Tam olarak öyle. Eğer şalterin akımı kesme süresi uzarsa, hani o devasa ısıyı erimeden kaldırabilmesi için çok daha kalın bir baraya ihtiyacın olur doğal olarak.
Peki madem matematik bu kadar net, hani fizik kuralları da esnetilemiyor, sahadakiler neden sürekli böyle kestirme yollar arıyor?
Çünkü ezbere iş yapmak her zaman daha kolay geliyor.
Doğru. İncelediğimiz raporlarda özellikle şu sıfırlama denen uygulama çok sık karşıma çıkıyor. Tesisatın ilerisindeki noktalarda koruma topraklaması çekmek yerine cihaz gövdelerini doğrudan işletme nötrüne bağlıyorlar. Bu çok korkunç bir şey.
Kesinlikle. Yani pen iletkeni dediğimiz o nötr ve toprak ayrımının ana panoda tek bir noktada yapılıp bir daha asla birleştirilmemesi şarttır.
Birleştirirsek ne olur?
Yani nötr koparsa gövdelere direkt faz gerilimi biniyor. Bu resmen emniyet kemeri yerine arabanın egzoz borusuna tutunmak gibi bir şey, değil mi?
Aynen öyle. Buradaki asıl büyüleyici ve korkutucu nokta şu. İlerideki bir panoda nötr ve toprağı birleştirirsen ve şebekeden gelen o nötr hattı bir şekilde koparsa, geri dönmesi gereken akımın gidecek hiçbir yolu kalmaz. Dönüş akımı mecburen kendine yeni bir yol arar.
Ve o yolda doğrudan cihazların metal gövdesi oluyor sanırım.
Ta kendisi. Dokunan kişiyi doğrudan çarpar.
Resmen evdeki temiz su hattıyla kanalizasyon borusunu aynı hattan vermek gibi. Sistem çalışırken her şey yolunda ama boru tıkandığı an o zehirli atık lavabodan içeri basıyor ve bitti. Çok doğru. Üstelik raporlarda bunun çok daha sessiz versiyonları da var. Mesela boyalı ve yağlı pano menteşeleri.
Aa, evet, o kısım çok ilginçti. Onu biraz açsana.
Şöyle düşün, kurulumu yapan kişi o metal kapağın menteşeden zaten elektriği ilettiğini varsayıyor. O yüzden kapağı topraklamıyor. Oysa boya ve o endüstriyel yağ yalıtkandır. Zamanla araya toz falan da girer. Sonuçta o kapağın üzerindeki butona bütün gün dokunan operatör için tamamen görünmez, sessiz bir tehlike oluşur. Oraya esnek örgülü, açılıp kapanmaya dayanıklı bir bakır iletken çekilmesi kesinlikle şart.
Yok artık. İnsan hiç o menteşenin yalıtkan olacağını düşünmüyor başta. Peki şuna ne diyorsun? Diyelim ki örgülü kabloyu çektik, baraları falan da yerleştirdik. Kaynaklar panoları birbirine zincirleme bağlamanın yanlış olduğunu söylüyor. Neden papatya zinciri gibi? Arka arkaya bağlayamıyorum bunları.
Çünkü zincirleme bağlantıda akımın geçtiği her bir eklenti noktası empedansı yani o direnci yükseltir. Olası bir arızada akım direncin düşük olduğu o kısa yolu bulamaz.
Hepsi bakır sonuçta diye düşünmemek lazım yani.
Aynen. Doğru olan şey radyal yani yıldız topolojisidir. Her talibara bağımsız bir hatla doğrudan ana toprak barasına gitmek zorunda. Bir de bu bağlantı noktalarında ısıl genleşme meselesi var.
Şu Belleville pull dedikleri yaylı pullar mı?
Ta kendisi. O pullar kullanılmazsa bakır ilk ısınıp soğuduğunda genleşir ve büzülür. Düz pull kullandıysan o bağlantı bir kez gevşer ve bir daha asla eski sıkılığına falan dönmez.
Peki tüm bunların gerçekten işe yaradığını nasıl anlıyoruz? Hani gözle göremediğimiz bu gevşemeyi tespit etmek için termografi devreye giriyor ama raporlarda tuhaf bir şey var. Termografi testleri uygun çıkmış ama sahada bazı sistemler yanmaya devam etmiş. Bu testler neden işe yaramıyor?
Hah, işte en can alıcı nokta burası. Çünkü o ölçümleri tesis boşken yapıyorlar. Yani yük altında değilken. Üzerinden akım geçmeyen bir bağlantı noktası ne kadar gevşek veya hatalı olursa olsun ısı üretmez ki.
Isıtacak akım yok diyorsun.
Kesinlikle. Kamerada sana sahte bir her şey uygun raporu veriyor haliyle. Bu sahada yapılan en tehlikeli ölçüm hatalarından biri.
O zaman özetle senin için toparlamam gerekirse, topraklama barası öyle ezbere, kopyala yapıştır ile projeye eklenen basit bir parça değil.
Hı hı, asla.
Korozyon payından tut, arıza akımına, pulunun cinsinden, yıldız topolojisine kadar her detayı ince ince hesaplanması gereken bir mühendislik kararı bu.
Büyük resme bakarsak, aslında bu durum hepimiz için çok daha derin bir soruyu masaya bırakıyor bence.
Nedir o?
Termografi kamerası ancak sistem yük altındayken, yani gerçek bir stres testindeyken hataları gösteriyorsa, acaba etrafında boşta veya dururken test edildiği için sana kendini güvende hissettiren ama aslında saatli bir bomba gibi bekleyen başka hangi güvenlik mekanizmaları var?